Ayrım 31, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 321. 75. bölüm. Oy birliğiyle Sofia'nın bu sabah çocuklarla birlikte Paris'e dönmesine karar vermişlerdi. İhtiyarın uyarıları onu yeterince ürkütmüştü. Bu nedenle Luwak 9-15 uçağına Sofia ve çocuklar için rezervasyon yaptırmıştı. Ama soruşturmadan vazgeçecek kadar korkmamıştı. Ballaghino ile Pontoise'un silah kaçakçılığı ve Montefiore cinayetindeki rolleri hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu. Sabah çok zor uyanmıştı. Uyku ilaçlarına rağmen bütün gece Sofia'nın odasına gidip kollarında ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Gevşemenin sırası değil. Uyuşturucuyu bırakmış olması kontesin gözündeki imajını düzeltmişti. Luwak bunu umursamıyor olsa bile ilişkilerine zarar verecek bir şey değildi. Saat 8'de valizler arabanın bagajına kondu. Ana kraliçe ve yetim ablalarla vedalaşıldı. Villanın önünde hala beklemekte olan gazetecilere atlatmak için personel kapısından çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu tarafta aşağı inen yol çok dar ve dolambaçlıydı. Yan tarafı sarp uçurumdu. Başka bir araçla karşılaştığında Luwak diğer taşıtın geçebileceği bir yer açmak için yolun yan kısmında uygun bir yer bulana kadar geri geri gitmek zorunda kalıyordu. Hatta bazen de dış kapısı açık bir villanın sundurması altına girmesi gerekiyordu. Sinirleri çok gergindi. Kahvesiyle birlikte ilaçlarını içmediğine pişmandı. Durumu ağırlaştıran bir ayrıntı daha vardı. Condottiere'nin Jaguar'larından birini kullanıyordu. Her şeyden önce bir ölünün arabasıydı. Üstelik çok pahalı bir arabaydı. Her manevrada taşaklarının torbasında sıkıştığını hissediyordu. Kaportaya değen otların gürültüsü, evlerin bahçe duvarına ya da uçuruma çok yakın geçmesi, iki arabanın zar zor yan yana geçebilmesi onu kan ter içinde bırakıyordu. Montefiore sanki arka koltukta oturmuş her hareketini kontrol ediyormuş gibi hissediyordu. Bununla birlikte manzara huzur vericiydi. Göz alabildiğine uzanan arduvaz rengi dar yol, taraçalar halinde düzenlenmiş bahçeler, yamaçların eteklerinde yer alan rüzgar siperi işlevi gören sedir ağaçları, daha yükseklerde rüzgara açık villalar, yazın serin olduğundan bu villalar tercih ediliyordu. Aşağıda Fiesole kasabası uykudaki bir asker gibi görünüyordu. Doğumunun çan kulesi de tüfeğiydi. Önemsiz geçici bir ateşkes hali söz konusuydu. Ancak Luwak'ın içi rahat değildi. Araba uyuşturucu yoksunluğu, yakında iki histerik cadıyla ve depresif kayınvalidiyle yukarıda yeniden bir araya gelecek olma düşüncesi. Ayrıca araştırmalarının sonuçları da onu coşturuyordu. Onları hep tasasız ağızlarında platin kaşıkla doğmuş çocuklar olarak görmüşlerdi. Ama Condottiere'nin katillerini ve cinayet nedenini bulanlar onlardı. ''Midem bulanıyor.'' diye sızlandı arkada oturan Lorenzo. ''Benim de.'' dedi Luwak oğlunu rahatlatmak için. Yola çıkmadan önce içtiği ristretto midesini ağrıtmıştı. ''Arkaya geçeceğim.'' dedi Sofia. Emniyet kemerini çözdü, arabanın içinde hafifçe eğildi ve iki koltuğun arasından hafif bir parfüm kokusu bırakarak arkaya süzüldü. Bu koku, Luwak'a ne olduğunu söyleyemediği bir şeyi hatırlatmıştı. Lanet olası beyin iflas. Çok dar bir viraj çıkışında başka bir arabayla karşılaştılar. Geçmenin imkanı yoktu. Araç geri geri gitti ve ancak sağ tarafındaki açık bahçe kapısından içeri girmedi. Bu durumda Luwak'ın girmesi gerekiyordu. Nefesini tutarak kalbinin duracağını sanarak manevra yaptı. Avluya girince diğer arabada peşinden içeri girdi. Luwak geri vitese taktığı sırada dikiz aynasından iki adamın dış kapıya doğru yöneldiklerini ve avluyu kapattıklarını gördü. Bu ne? Hemen sonra heriflerden biri kılıfının içinde duran tabancayı göstermek için ceketini açarak Luwak'ın camına vurdu. Büyük bir saflıkla Luwak adamların polis olduğunu düşündü. ''Arabadan in.'' diye emretti adam İtalyanca. Luwak yerinden kıpırdamadı. Bir kez daha babası haklı çıkmıştı. Bir kez daha bunu çok geç anlıyordu. ''Sana arabadan çık.'' dedim. Adam çok yavaş konuşuyordu ama Sicilyalı aksanı sözcüklerine uğursuz bir şiddet katıyordu. Ağzıyla Güney İtalya'nın sert ve kanlı rüzgarını üflüyordu. Luwak söylediğini yaptı. O sırada diğer mafya arka kapıyı açtı ve Sofya'nın cep telefonunu aldı. Mila ile Lorenzo bağırmamak için kendini zor tutan annelerine sımsıkı yapışmışlar, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı. ''Onlara zarar vermeyin.'' diye geveledi Luwak. Adam gülümsedi ve onu tavşan yakalamış bir kaçak avcı gibi ensesinden tuttu. Eğer biraz şansı varsa sıkı bir dayakla yırtabilirdi. Onu Jaguar'ın radyatör ızgarasının önünde diz çökmeye zorladıklarında Luwak karısının ve çocuklarının gözleri önünde öldürüleceğini anladı. Montefiore'lere ders olacak usulüne uygun bir infaz. Sofya'yı görecek zamanı oldu. Babalarının ön cama dağılacak beynini görmemeleri için arabanın içinde çocukları aşağı eğilmeye zorluyordu. Sofya'nın bu özeni onu gözyaşlarına boğdu. Bir tabancanın siyah namlu deliğini görmeyi bekliyordu. Ama adam pantolonunun önünü açmakla yetindi. ''Senin hakkında bilgi edindik Garruzu.'' diye fısıldadı adam. Dipnot, Sicilya dilinde ibne. Ereksiyon halindeki organını çıkarırken, anlaşılan bundan hoşlanıyormuşsun. 76. Bölüm. Isabel Barrer, Husseino'nun eski karısı, 47 yaşında boşanmış psikiyatr. 18 Kasım 2012 tarihinde saat 2:47'de Paris'te Hotel Dieu hastanesinde öldü. Ölünün kimliği dünyadaki en basit yöntemle saptanmıştı, parmak iziyle. 2000'li yıllar boyunca sokak gösterileri ve saldırılar nedeniyle tutuklanmış ve birçok kez gözaltına alınmıştı ve bu nedenle de fişlenmişti. Tüm bunlar her şeyin çorap söküğü gibi ortaya çıkmasına yeterli olmuştu. Audrey birkaç saat içinde kadının bütün profilini çıkarabilmişti. Medeni durumu, adli sicil kaydındaki bir numaralı rapor, aile mahkemesi, yatağından alınan tanıklar. Audrey tüm bunları ne aşırı detaya inerek ne de meşru sınırlar içinde kalarak yapmıştı. Gözdağı vermiş, bağırıp çağırmış, bağlantılarını devreye sokmuştu. Ve 40 yılın ardından erkek olmuş bu kadın hakkında mümkün olan en kısa süre içinde azami bilgiyi toplamak için elindeki bütün olanakları kullanmıştı. Audrey saate karşı yarışıyordu. Birkaç saat içinde işine son verilecekti. Zaten 36'ya gelince peş peşe iki fırça yemişti. Önce cinayet büronun patronu Jean-Pierre Fitoussi'den, ardından da yeni ekip şişi Patrick Abreu'den. İçişleri tarafından servis edilecek ana yemek öncesi sıradan ordövler. Tatlı ise disiplin komisyonu tarafından süresiz açığa alınma olacaktı. Gael birkaç saat uyumak için eve dönmüştü. Kafasında birbiriyle çelişen birçok düşünce vardı. Aşırı derecede vicdan azabı duyuyordu ve çok yorgundu. Audrey olayı yeniden konuşmak amacıyla Gael'i bir kez daha 36'ya çağırmak için saat 10'da onu uyandırmıştı. Gael bir taksiye atlamıştı. Günler geçtikçe sadece işi için kötü yaşayan, giyim zevki olmayan bir kadından etkilenmeye başlamıştı. Bu kez hazırladığı rapor kusursuzdu ve ayrıntılıydı. Isabel Barrer, 1965'te Clermont-Ferrand'da zengin bir ailede doğmuştu. Barrer'lerin 19. yüzyıldan beri Fransa'nın her yerinde şubeleri olan çamaşırhaneleri vardı. Parlak lise yıllarının ardından Paris'te tıp okumuş, 1992'de mezun olmuş, psikiyatri branşını seçmişti. Saint-Anne Hastanesi'nde stajyer doktor olarak çalışırken kendisinden 5 yaş büyük Philippe Husseino ile tanışıp 1994'te evlenmişti. İlk çocukları Hugo 1995'te doğmuş, ardından 1998'de Noah. Ayrılmışlar, resmi olarak 2002'de boşanmışlardı. İlk bakışta bir batı başkentinde herhangi bir çiftin izlediği klasik yol gibi gözüküyordu. Yıldırım aşkı, evlilik, iş, çocuklar, sonra bıkkınlık, sıkıntılar, hınç. Ta ki ilişki kopana kadar. Özgürlük yeniden kazanılır ve bir müddet sonra biraz daha yaşlanmış olarak hayata yeniden başlanırdı. Ama Hüseyin oğlanın hikayesi çok daha karmaşıktı. Ergenliğinden beri Isabel'in mental bozukluğu vardı. Saldırgan davranışlar, kamusal alanda kavgalar, taciz. Değişik zamanlarda Paris'in kuzeydoğusunda ikamet eden, üniversitede okurken Saint George Meydanı yakınlarında oturmuştu. Hastalara hizmet veren Maison Blanche akıl hastanesine kapatılmıştı. Audrey uzman raporlarını da incelemişti. Şizofrenisi, paranoyak takıntıları vardı, bipolardı. Bu alışılagelmiş bir karışımdı ancak çok ileri seviyedeydi. Isabel'in psikotik dönemleri saymakla bitmiyordu. Halüsinasyonlar, iç sesler, şiddet eylemleri. Her şeye rağmen genç kadın Paris'te tıp fakültesi sınavını kazanmıştı. Bu bir mucizeydi. Bir sakinlik döneminde Hüseyin'le tanışmış ve kendini farklı biri göstererek onu aldatmıştı. Bir psikiyatra göre Hüseyin'in güçlü sezgilerinin olduğu söylenemezdi. Isabel o dönemde nöroleptik ilaçlarla yaşıyordu. Bir akıl hastanesinde ad aeternam, dipnot, Latince sonsuza dek, ömür boyu ölene kadar anlamında deyim. Çürümemek için onlara ihtiyacı vardı. 90'lı yılların sonuna doğru, o sırada Isabel Ville Juif Paul Giraud Hastanesi'nde çalışıyordu. Hüseyin o boşanmak istediğini söyledi. Karısının krizlerini artık tahammül edemiyordu. Sonuçta 180 derece döndüler, ikinci çocuğu yaptılar. Boşa kürek çekiyorlardı. Çift 2 yıl sonra ayrıldı. Yargıç karşısında çekişmeli bir mücadele oldu. Uzlaşma söz konusu değildi. Bilirkişinin psikiyatrik raporundan sonra Hüseyin o oğullarının tek başına velayetini aldı. Isabel ancak ayda 2 defa onları görebilecekti. O dönemde Isabel çalışmıyordu ve gecelerini daha çok hasta olarak 14. bölgedeki I-3P'de, Emniyet Müdürlüğü'nün psikiyatri reviri geçiriyordu. 2002'de Nazi subayı kıyafetiyle, saçları daha o dönemde kısacıktı, tutuklandı. Üzerinde siyah bir pelerin vardı. Bir süre sonra Filip'in penceresinin altında bağırıp olay çıkarmıştı. Onun iktidarsız olduğunu ve çocuklarının babası olmadığını yüksek sesle aykırıyordu. Aynı yıl 20. bölgedeki bir göçmen sığınma yurdunu ateşe verirken yakalandı. Maison Blanche'da geçirdiği günlerden beri Paris'in bu semtine takmıştı. Avukatlar, uzmanlar, klinik, barerler olayı örtbas etmişti. Faşizmden sonra Isabel Japon kaligrafisine merak saldı. Kendini bu işe o kadar çok verdi ki gözleri mahvoldu. O dönemde Faubourg du Temple sokağında oturuyordu. Sokakta mağribilere, siyahlara hakaretler ediyor, saldırıyordu. Bakire olduğunu, çocuklarının onun olmadığını ileri sürüyordu. Ve Hüseyin'in onları Arnavutluk'tan satın aldığını ve üzerlerinde tıbbi deneyler yaptığını iddia ediyordu. 2003'te bıkkınlığa ve ümitsizliğe kapıldığı bir anda bıçakla boğazını kesti. In extremis, dipnot, Latince son anda ölürken anlamında deyim. In extremis kurtarıldı ancak ses telleri zarar görmüştü. Vurgusuz ve metalik bir ses tonuyla konuşuyordu artık. Sonunda Auvergne'e geri döndü, sakinleşmiş gibiydi. Daha az bela, daha fazla ilaç. Ama 2006 yılında Filip çocuklarıyla beraber Yunanistan'da geçirdiği bir araba kazasında öldü. Isabel radardan kaybolmuştu. Tüm çabalarına karşın Audrey onun izini bulamamıştı. Ne sosyal güvenlik numarası, ne bir trafik cezası, ne kredi kartı, ne de saptanabilir bir faaliyeti vardı. Kelimenin tam anlamıyla Isabel Barrière artık yoktu. Tedavi için bir yerlere mi gitmişti? Ne zaman Eric Katz olmuştu? 2009'da muayenehanesini açmıştı. Audrey Hotel Dio Hastanesi'nden sonra yeniden onun muayenehanesine gitmiş, arşivine girmiş ve dosyalarını çalmıştı. Bulunduğu noktada artık bir eksik, bir fazla önemi yoktu. Isabel'in özellikle eski kocasının hastalarını topladığını keşfetmişti. Bu da gizli bir senaryoyu doğruluyordu. Cinsiyet ve kişilik değiştirerek eski Madame Hüseyin'o kendi arınmasının mimarı olmuştu. Eski kocasının yeryüzündeki avatarına dönüşmüştü. Özel bir olay bu metamorfozu kolaylaştırmıştı. Babasının 2008'deki ölümü. Bir anda Isabel tek manevi destekçisini kaybetmiş ama büyük bir mirasa kavuşmuştu. O andan itibaren deliliği her konuda özgürce hareket fırsatı bulmuştu. Bu bilgileri sindirirken gözlerini Isabel Barrière'in 15-20 yıl önce bir gözaltı sırasında çekilmiş antropometrik fotoğrafından ayırmıyordu. Kısacık saçlarına rağmen kadınlığından hiç şüphe yoktu. Daha sonra çelişkili bir erkeksini kazanana dek yüz hatları sertleşmişti. Kahve? Hayır. Pazar öğle saatleriydi ve Gael ile Audrey'nin daha şimdiden konuşacak fazla bir şeyleri kalmamıştı. Bu aptalca olay karşısında hissedilen üzüntü, her şeye bir kez daha baştan başlayacak olmanın verdiği bıkkınlık, cevapsız kalan birçok soru karşısında duyulan şaşkınlık. Isabel Barrère ile çivi adam arasındaki bağ neydi? Söz konusu olan tam olarak hangi katildi? Afrikalı olan mı? Yoksa Parisli olan mı? Isabel neden Anne Simone'yi hastası olarak kabul etmişti? Neden Ludovic Pernod hakkında elinde bir dosya vardı? Şu ya da bu şekilde Gael'in muayenehanesine gelmesini mi sağlamıştı? Geri plandaki birinin emri altında mıydı? Çivi adam ölmedi. Her şeyi sıfırdan başlamak zorundaydılar. Psikiyatrın kimden söz ettiğini bulmalıydılar. Kripo'nun suçlu olduğunu ispatlayan Erva'nın soruşturmasının sonuçlarını şu an için tartışma konusu yapmak için herhangi bir neden yoktu. Daha ziyade bu kaçık psikiyatrı bu dairenin içine dahil etmek gerekiyordu. Isabel Philip Chrysler'i tanıyor muydu? Ya da onun kemik iliğini naklettirdikten sonra kendilerini çivi adam sanan o dört şüpheliden birini... Soruşturma Nganga'nın izinde giden birçok kaçığı ortaya çıkarmıştı. Bu soruların ötesinde Gael'i son derece rahatsız eden bir olgu daha vardı. Derinden gelen bir kalp kırıklığı, neredeyse fiziksel bir acı. Bir yıldan fazla bir süre bir sahte yara, aslında avını yapışkan ağına düşüren bir örümcek gibi onu dinleyen, itiraflarını, ifşaatlarını, sırlarını güler yüzle karşılayan bir kadına anlatmış olduğunu bilmek. Yarayı depreştirmek için her zaman gözüne takılmış olan Katz'ın kadınsı özelliklerini yeniden hatırlıyordu. Hem kadını hem de erkeği andıran o yüz, ona geçmiş zaman muhasebeci havası veren ve kuşkusuz başarısız intihar girişiminden kalma izleri gizlemek için giydiği yüksek yakalı o kazaklar, bir yırtıcı kuşun pençelerini çağrıştıran o uzun eller, asla pes mi yoksa tiz mi olacağına karar verememiş tınısı olmayan o ses. Nasıl bu denli kör olabilmişti? Eric Katz tam bir dönmeydi. Tek farkla dönüşüm tersi olmuştu. Isabel Barrère'in gizli hayatını, deliliğinin gizli yanlarını hayal etmeye çalıştı. Onu Lilas'taki Üsseanoların mezar odasına girerken, cesetleri tabutundan çıkarırken, iç organlarını boşaltırken, onları tahnitlerken, reçineye batırılmış sargılarla bedenleri sararken gözünün önüne getiriyordu. Tıp bilgisini eski Mısır hakkında öğrendikleriyle birleştirmiş olmalıydı. Ayrıca her ziyaretinde yaptığı gibi kapağını açtığı tabutların önünde onu dua kürsüsünde kendinden geçmiş bir halde düşünüyordu. En kötüsü de bu dengesizliklerin ona bu denli uzak olmadığını hissetmesiydi. Gael de birçok kez geceyi I-3P'de sonlandırmış, ardından da kendini Henri A. Hastanesi'nin tecrit odalarında, deri kayışları olan yataklarında bulmuştu. O da babası tarafından pahalı kliniklere, özellikle De Fuyantene kapatılmıştı. Peki şimdi? Durum meydandaydı. Soruşturma yapmak için Audrey'nin elinde hiç imkan kalmamıştı ve Gael de olayın dışına itilmişti. Tamamen dışına. Gael sadece iki şeye umut bağlamıştı. Büyük ağabeyinin geri dönmesine ve her halükarda benzer bir cinayetin işlenmesine. Korku soğuk gibiydi. Etkilenmemek için kıpırdanmak, hareket etmek gerekirdi. Ne olursa olsun Gael'in kabulüydü. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 328.